Ayrım 15. İki darbe arasında. İskender Pala. Sayfa 180. 15. yıl. 1996. Ha, siz bizim İskender'den bahsediyorsunuz. BM. Her zamanın yazılmış bir hükmü vardır. Kur'an. Rad 38. Soğuk bir geceydi. Saat 21 sıralarında evime bir telefon geldi ve ertesi sabah mesai başlangıcında Ankara'da kuvvet karargahında bulunmam emredildi. Sebep sorduğumda hiçbir şey söylenemeyeceği belirtildi ve telefon kapandı. Yola çıkmak için 2 saatim ve zihnimde de 1001 soru vardı. Eşimi şu yolda tembihlerde bulunup yola çıktım. Yarın sabah en geç saat 9'a kadar senin telefonuyla aramamış olursam derhal çocukları al ve annenin evine git. Benden bir haber alasıya kadar da asla lojmana gelmeyin. Küçük kızın okulu buraya yakın olduğu için gerekirse birkaç gün okula gönderme. Büyük kız da anneannesinden okuluna gidip gelsin. Sonra helalleştik, veda ettik ve ben Ankara'ya giden mavi trenin gece seferine yetiştim. O yıllarda TSK'dan atılmak istenen personel olursa önce hiçbir gerekçe gösterilmeden karargaha çağrılır. Geldiklerinde de karanlık bir hücreye kapatılırlar. Günlerce sorgulamalar yapılır ve sicil yönünden dosyaları tekemmül ettirilip ordudan ihraç edilirlerdi. Bu tecrübeyi geçirenleri dinleyince tüylerimiz diken diken oluyordu. Abartıyorlar mıydı bilmiyordum. Ama anlattıklarına göre sorgulamalar sırasında işkence yapılıyor, onurları zedeleniyor, gerekirse elektrik veriliyor, yalan makinesine rağmen dövülüyor, sövülüyorlar, eşleri de onlardan bazen haftalarca haber alamıyor, hatta bazıları ailelerine ilişkin tehdit altında bırakılıp işlemedikleri suçları itiraf zorunda bırakılıyorlardı. Bunların hepsi tevatür ve söylentilerden ibaretti. İsterseniz inanmayabilirdiniz ama bir gün sizi de apar topar çağırma ihtimalini düşündüğünüzde sırf önlem almak için bile doğru olduğunu kabul ediyordunuz. Gecenin bir yarısında hiç sebep söylenmeden Ankara'ya çağrılan bir insanın aklına bu ihtimallere inanmak mı, inanmamak mı gelir? Böyle bir gecede bin bir düşünce arasında yapılan tren yolculuğunun bir insanı kaç yıl birden yaşlandıracağını bilmem tahmin edebilir misiniz? Sabahleyin emredildiğim gibi emredildiğim yere tam zamanda ulaştım. Bazı böyle bir durumla karşılaşırsam ne yapacağımı düşünüp çağrılınca gitmemeyi, birkaç gün esecek rüzgarların yönünü beklemeyi planlardım ama işte kuzu kuzu gelmiş teslim olmaya hazırlanmıştım. Beni bir amiralin odasına götürdüler. Orada amiral ile ikimiz yalnız kaldık. Sıcak bir karşılamadan sonra beni rahatlatacak cümlelerle konu açıldı. Öncelikle seni böyle apar topar çağırdığımız için kusura bakma evladım. Ne var ki görüşeceğimiz konu şimdilik gizlidir. Sen belki de bu gelişi kötüye yormuşsundur. İstersen önce ailenin telefonunu ara, sonra konuşalım. Teşekkür ederim komutanım. Ancak önce konuyu öğrenmek istiyorum. Elbette eşime neden çağrıldığımı söylemek için değil, ne kadar rahat olmam gerektiğini kestirebilmek için. Amiral gün görmüş insandı. Benim gibi sebep söylenmeden karargaha çağrılanların psikolojisini kavramış, muhtemelen bir gece önce evimizde eşimle yaptığımız konuşmaları da tahmin etmişti. Sözlerine devam etti. Sen eski yazıyı biliyor ve tarihi araştırmalar yapıyorsun diye kuvvet komutanımız Güven Erkaya'nın emri üzerine seni buraya çağırdık. Ege Denizi'nde bizim bir şilebimiz Kardak isimli bir adaya oturmuş. Yunan hücum botları da müdahalede bulunmuşlar. Bu adanın Türk karasularında olup olmadığının ve mülkiyetinin kime ait olduğunu araştırman için seni buraya çağırdık. Konu gizlidir diye de bu çağırış apar topar oldu. İşte mesele bu. Bunun üzerine ben birkaç dakikalığına dışarı çıkıp önce kendime geldim. Bir sigara yakıp derin derin içime çektim. O dönemde cep telefonları yaygınlaşmamış, revolverleri andıran büyüklükteki ilk nesil cep telefonlarını kullanma ayrıcalığına henüz herkes sahip olamamıştı. Odadan çıkınca ilk bulduğum kontörlü telefonla eşime kesin ve kısa bir mesaj ilettim ve tedirginliğe mahal olmadığını söyledim. İnanmamış gibi göründüğünü düşünüp kapatınca tekrar arayıp sesini kontrol ettim. Evet, bana inanmıştı. Ben de rahatladım. Artık Kardak ile ilgilenebilecek şevkim vardı. Dakikalar ilerledikçe kendime bir kat daha güven geliyordu. Böyle bir görevin vatandaş olarak her insana onur kazandıracağını bilmem söylemeye gerek var mıdır? Devletiniz size güveniyor ve sizden hizmet istiyordu. Canla başla çalışacağıma inanarak amiralin odasına döndüm. Hatırlayanlar bilecektir. Yunanistan ile aramızda Kardak krizi çıktığında bu adanın kime ait olduğu tam bir muammaya dönmüştü. Aslında ada bir değil, iki taneydi. Keçi otlatmaya bile elverişli olmayan iki sivri kaya parçası, Türk kaynaklarında adı İkizce olarak geçiyordu ve işe yaramaz kaya da olsa vatanın bir parçasıydı. Bu kriz benim Ankara'ya vardığım sabahtan tam 2 gün sonra basına yansıdı. O 2 gün ve sonrasında Ben özel izinler ve gizli emirler ile Ankara'da devlet arşivleri, başbakanlık, genelkurmay, dışişleri bakanlığı ve meclisin arşivlerine girip araştırmalar yaptım. Bulduğum bilgi ve belgeleri bazen doğrudan, bazen de binbaşı Ali Kuru Mahmut vasıtasıyla Güven Erkaya'ya günü gününe, hatta gecenin bir yarısında da olsa rapor ettim. Ali binbaşıyı önceden tanımazdım. Dost doğru bir adam olduğunu, Kardak konusunda tam bir vatansever gibi canla başla çalıştığını gördüm. Komutan bu konuda onunla ve benimle irtibatlı şekilde Başbakan Tansu Çiller ile dirsek temasında duruyor ve bir askerden beklenen derecede milliyetçi duygularla hareket ediyordu. Ankara'da işim bitince bu sefer de Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde konunun izini sürmek üzere İstanbul'a döndüm. Konu hakkında bulacaklarımı gizlice ilgili yere ulaştıracak, mektup yazmam gerekirse şifreli sözlerle anlatacaktım. Ankara'daki arşivler yakın tarihe ait zihnimde ilginç fotoğraflar canlandırmıştı. İkizce veya Kardağ'ı ararken aramadığım pek çok bilgi ve belgeyle 3 hilal geziliğinde raporlarla karşılaşmıştım ki benim bildiğim yakın tarih böyle değildi. Bildiklerimi unuttum. Öğrendiklerime hayret ettim. Ama sonra öğrendiklerimi unutmam gerektiğine karar verdim ve eski bildiğimi bildim. İstanbul'a dönünce birkaç günde Osmanlı arşivleri ve tabii Denizli arşivinde araştırmalar yaptım. Bulduğum bilgi ve belgeleri peyderpey Ankara'ya kurye ile gönderiyordum. Güven Erkaya'nın Kardak konusundaki milliyetçi tutumunu hayran kalmıştım. İyi bir briç oyuncusuydu ve bunu politik düşüncelerinde yansıtıyordu. Ben ki ömrüm boyunca milliyetçi oldum ama şimdi komutanın gösterdiği ölçüde hiç atak davranamadım. Belki de üst düzey yetkileri kullanmanın ve devlet adamı olmanın kazandırdığı bir yetenek idi bu. Bana avukatlar bulun, uluslararası anlaşmaları hallaç pamuğu gibi atacak hukukçular bulun. Bulduğunuz adamlar İkizce'nin kime ait olduğunu hukuka göre ölçecek kişiler değil, bize ait olduğunu ispat edecek adamlar olsun diyordu. Anladım ki ülke menfaatleri söz konusu olunca yasalar askıya alınabiliyordu. Bu tavra hayran olmakla birlikte içimi de titrettiğini itiraf etmeliyim. Çünkü yasalar askıya alınmaya başlarsa ülke menfaati zannedilen her konuda bu askı kullanılabilirdi. Güven Erkaya'nın aynı milliyetçi tavrını yıllar sonra ikimiz de artık sivil iken bir kez daha gördüm. Ordudan ihracıma sebep olduktan veya en azından onay verdikten sonra kendisi de emekli olup dönemin başbakanı Mesut Yılmaz tarafından büyükelçi unvanıyla Boğazlar Güvenliği ile ilgili bir göreve atanmıştı. Herkes onun bir arpalığa bağlandığını düşündüğü günlerde eski emir subayı olan albay beni arayıp komutanının benimle önemli bir konuyu görüşmek istediğini bildirdi. Ama gidip gitmemekte, yüzüne bakıp bakmamakta tereddüt ettim. Beni emekliğime çok az bir zaman kala ordudan atan bir adamın karşısına çıkınca ne diyecektim, nasıl davranacaktım, tereddüdüm bundandı. Hastalığının dayanılmaz derecelere geldiğini medyadan öğrenmiştim ve üstelik de görüşme konumuzun milli bir mesele olduğu bana bildirilmişti. Etiler'de galiba Korkmaz Yiğit'in kooperatif binalarındaki bir daireye gittim. Kendisinin biraz gecikeceğini söylediler ve beklerken konunun Boğazlar'la ilgili bir meselede eski harfli belgeler olduğu ve bana okutmak istediği, ayrıca bu hususta işbirliği ve hatta iş teklifi olacağı gibi konularla lafladık. O gecikti. Benim de verilmiş sözüm ve önemli bir randevum vardı. İş teklifini kabul etmem zaten ihtimal dışıydı. Bana soracağı belgeyi de ayak üzeri okuyup içeriğini anlattıktan sonra yüzünü görmemek üzere ayrıldım. Galiba neden sorusunun cevabını duymaya tahammül edemeyecek bir durumdaydım. Sonra bir kez daha karşılaştık. Hastalığından dolayı anlatmaya değmeyecek kötü bir durumdaydı. Susmayı yeğledim. Kardak konusu komutan ile aramızda biraz daha yakınlaşma peyda etti. Ama yine de onun beni Ankara'ya çağırmalarını emrettiği gece ilgililere, o şimdi korkacak ve kendisini KODES'e yollayıp ihraç etmek için çağırdığımızı zannedecek, titriye titriye gelecek diyerek kahkahalarla güldüğünü duyduğumda sonradan bu yüzde gülmenin sahte olabileceğini düşündüm. Kardak konusunda üzerime düşeni yaptıktan sonra o kış İstanbul ve çevresinde meftun kaptanlı deryanaların türbe ve mezar taşlarının tespiti, mimari ve sanatsal tanımları, çizimleri, görüntülenmesi vesaire derken hızla geçip gitti. Kar, fırtına, yağmur, çamur demeden yanımda bir er ile izbe mezarlıkları dolaşıyor, kapalı türbelerin örümcek ağlarıyla boğuşuyor, kaptanlı deryaların mezarları ve sandukalarıyla ilgili notları tutuyor. Akşamları da bunları yazıya döküyordum. Birçok kaptanlı deryanın hayatını araştırırken görmüştüm ki işlerinden yazmaya değmeyecek olanlar bile vardı. Ama öyleleri de vardı ki melek gibi adamlardı. Bana düşen ise tarihi aklamak veya karalamak değil, gerçekleri söylemekti ve yazık ki deniz kuvvetleri eski komutanlarına çok uzun süredir hiç ilgi göstermemişti. Her birinin mezarları harabe ve mezbelelik idi. Araştırmalarım sırasında Barbaros'un vaktiyle yayımlanmış bir vakfiye ve vasiyetnamesine rastlamıştım. Vasiyetnameye göre ünlü kaptanı Derya Mimar Sinan eseri olan türbesinin tembirini aydınlatma istiyor, bir türbader tayini ile türbesinde Kur'an okunmasını vasiyet ediyordu. Bunu usturuplu bir şekilde müze komutanına arz ettim. O Kuzey Deniz Sağ Komutanı'na bildirdi, oradan da Ankara'ya yazıldı. Bana yapılması gerekenleri sordular. Ben tembir konusunun eskiden mum yakılarak yapıldığını ama artık elektrik olduğuna göre içten ve dıştan aydınlatılmasının bu vasiyeti yerine getirmek demek olacağını anlatan bir etüt hazırladım. Türbeler konusunda da her dönemde müze imam hatip mezunu bir er, tam da siyasi gündemde imam hatipler sorgulanırken tefrik edilmesinin yeterli olacağını, buna karşın türbeder kadrosunda eleman alınmasının yanlış anlaşılabileceğini yazdım. Bu arada türbenin bakımsız kaldığını, restorasyon ile kubbe kurşunlarının değiştirmesini de önerdim. Türbeder er, tefriki hariç diğer hususların yapılması için işlemler başlatıldı. Yakın geçmişte yapılan yerel seçimler İstanbul'da herkesi şaşırtan bir sonuç vermiş. Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olmuştu. O günlerde layık çevrelerde müthiş bir paranoya yaşandığı hatırlanacaktır. Belediye otobüsleri ve toplu taşıma araçlarına başörtüsüz binilmeyeceğinden tutun da şimdi içki satışı yasaklanır mı? Ya kadar her şey konuşuluyor, gazetelerin manşetleri konuyu kışkırtmak üzere bir sürü asılsız haberle çıkıyor, ülke gündemi savruluyordu. Deniz Müzesi personeli arasında da bu paranoyayı ben temsil ediyordum ve korkusu olan herkes bana bakarak korkuyordu. Sanki Refah Partisi'ne ben seçimi kazanın dediğim için seçim kazanılmış, ben de bu partinin akıl hocasıymışım. İnsanlar, memurların, askerlerim, subay ve astubay, daha dün beraber gülüp oynadığımız insanlar, seçimlerden sonra benden çekinmeye, kimisi yanıma salavatla yaklaşmaya, kimisi de cephe alıp savaş baltalarını bilemeye başlamıştı. Ben onların zihninde seçimi kazananları temsil ediyordum ve derhal akla gelen kim bunlar sorusuna Deniz Müzesi sınırları içinde tek somut cevap olarak yürüyor, oturuyor, konuşuyordum. Yine de şaşırmaktan kendimi alamıyordum. O güne kadar hiç siyasi bir söylem içinde olmadığım, kimsenin kıyafetine, konuşmasına, yaşamasına ve dinine karışmadığım halde bunca yıl beraber çalıştığım bu insanlar beni çok iyi tanıyıp dururken nasıl benden böyle çekinebilirlerdi? Onlara artık eskisi gibi olmayacak. Bundan böyle kıyafetiniz şöyle olsun, konuşmanız böyle olsun mu diyeceğimi sanıyorlardı, bilemiyordum. Ama beni tanıyanlar askerlik hayatım boyunca siyasi kimliğimi asla vurgu yapmadığımı ve bağnaz düşünmeyecek kadar demokrat ve özgürlükçü olduğumu bilirlerdi. Evet, bunun tek sorumlusu vardı medya. Ve şüphesiz aynı medyayı mesai arkadaşlarım ile bazı üniformalı insanlar da takip ediyordu. İşin garip yanı, benim birlik içinde yaşadığımı eşim ve çocuklarım da lojmanlarda yaşıyor, gittikçe yalnızlaşıyorduk. Daha kötüsü de Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, İmam Hatip okullarını partisinin arka bahçesi olarak gördüğü yorumlarına çanak tutuyor, askerleri etkilemek için de biz bu seçimde en fazla oyu lojmanlardan aldık diyebiliyordu. Bu iki sözü duyunca ülkede kötü şeyler olacağını anlamıştım. Çünkü Güven Erkaya'yı tanıyordum ve daha önce de söylediğim gibi son birkaç yıldır yüz yüze geldiğimiz zamanlarda ya ağzımı aramak için ya da gerçekten beni inandırmak üzere İmam Hatip okullarının istatistiki bilgilerinden bahsediyor. Böyle giderse 2005 yılında devlet kadrolarının %70'inin İmam Hatipliler tarafından doldurulacağını, işgal edileceğini, bunun önüne geçmek gerektiğini, bunun içinde tek emniyet subabının TSK olduğunu, bu yüzden TSK'nın Atatürkçü çizgide laik düzenin savunucusu olma zorunluluğunu vesaire anlatıyordu. O günlerde bazı arkadaşlarıma sık sık eğer diğer kuvvet komutanları da Güven Erkaya ile aynı fikirleri taşıyorlarsa gelecek günler zorlu geçeceğe benziyor dediğimi hatırlıyorum. Bu konuda en büyük tesellim daha ılımlı görünen İyi Hakkı Karadayı'nın Genelkurmay Başkanı oluşuydu. Genel seçimlerde Refah Partisi bana göre politikası ve programı çok güzel olduğu için değil, diğer partilerin soyguncu ve çete devleti görünümünden dolayı oylarını yükseltmişti. Mamafi zaman zaman içinde bulunduğum bazı çevrelerde söz siyasete gelince oy kullanmak dini bir vecibe, vebal veya sorumluluk, hatta kıyamette hesabı sorulacak bir amel, belki bir tür cihat olarak algılanıyor, konuşuluyor, değerlendiriliyor ve neredeyse herkes imanı ile devleti arasında diniyle imtihana zorlanıyordu. Akıl iyi bir programı olan partiye oy verirdi ama seçim meydanlarında parti programlarından çok insanların dini sorumlulukları onlara hatırlatılıyordu. Bu modern dünyada programsızlığın ve profesyonel olamayışın ceremesinin vicdan ile ölçülmesi, belki birinin boşluğunun diğeriyle doldurulmaya ve tabii bundan menfaat devşirmeye kalkışılmasıydı. Din o günlerde en çok tartışılan konulardan biriydi ve yazık ki tartışanların çoğunluğu dindar bile değildi. Medyaya göre Müslümanları artık Fadime Şahinler, Ali Kalkancılar temsil ediyordu. Samimi dindar insanların bile nefretini kazanan bu tür spesifik olaylar kamuoyunun gündeminden hiç düşürülmüyor. Türkiye sanki bir şeyhler, müritler ülkesi gibi gösterilmeye, Atatürk bunlarla mücadeleyi emrettiği için Atatürkçülüğün ardına sığınarak bazı eski tüfek solcu veya boşluğa düşmüş komünist akıl hocalarının yönlendirmeleriyle TSK başta olmak üzere laikçi çevrelerin bazı önemli isimleri İslam'a saldırmaya başladılar. Evet, Müslümanlar arasında hata edenler, dinde olmayan şeyleri din gibi gösterenler, dini istismar ederek çıkar temin edenler, kısaca dinciler yok değildi ve bunların çoğu Atatürk ideolojisine karşı idiler ama garip olan taraf onlara saldıran medya mensuplarının çoğu da 68 kuşağının Atatürk düşmanı militanları idiler. Ülkesini sevmediği, bu ülkeden gitmek istediği ve dolayısıyla Atatürk ile silah arkadaşlarının zerre kadar değer vermediği halde Atatürkçü kesilmiş baronlar ile patronlar kendi ifadeleriyle diğer toplu mimarı oluvermişlerdi. Hepsi Atatürkçülük maskesi arkasında gizlenip vaktiyle devlet ile göremedikleri hesapları şimdi millet ile görmeye çalışıyorlardı. Ülkenin üzerinde dumanlı ve boz bulanık bulutlar vardı. Bir taraf olanın bertaraf olduğu zamanlara girilmiş, kamplaşmalar, gruplaşmalar, dayatmalar ve keskin çizgiler belirmeye başlamıştı. Bütün bunlar İslamiyet'e zarar verdi. Müslümanların hataları dine yüklendi. Müslümanlık adına sahiplenilen hurafeleri de açığa çıkardı ve nihayet toplum gözünde dindar olmak sanki suçlu olmakla aynı kefeye girdi. Evet, itiraf edelim ki Müslümanların yüzyıllardır süregelen ataletleri İslam'ın itham edilmesine yol açtı. Seçimlerde oyumu Refah Partisi'ne vermiş ve bunu biraz Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi için, biraz da Erbakan iktidara gelirse belki askeriyede bir parça nefes alırız, her tayin döneminde, her yaş haftasında korkulu rüyalar görmeyiz diye yapmıştım. Tayyip Bey ile eski yıllara dayanan uzak bir tanışıklığımız vardı. Ben askeriyeye girdikten sonra nadiren bir yerlerde rastlaşırsak merhabalaşıyorduk, o kadar. Üniforma taşıdığım için mümkün mertebe siyasi ilişkilerden uzak duruyor ama Tayyip Bey'in başarısı için belediyenin kültür etkinliklerine destek veriyor, bazı faaliyetlerinde içinde yer alıyordum. Düşünüyordum ki bunlardan birincisi benim görevim, ikincisi de uzak bir dostluğun vicdani sorumluluğuydu. Barbaros Türbesi ile ilgili gelişmeler yavaş ilerliyordu. Bunun bir sebebi de türbenin Yedi Kocalı Hürmüz konumunda olmasıydı. Türbe, binası itibariyle vakıflara, yetkisi itibariyle Anıtlar ve Müzeler Üst Kurulu'na, onların ve restorasyonu için Türbeler Müdürlüğü'ne, bulunduğu mahal itibariyle Beşiktaş Belediyesi'ne, yollar ve meydanlar arasında olmak dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ve nihayet anahtarları bende durduğu için de deniz kuvvetlerine bağlı görünüyordu. Bu da türbeye çakılacak her çivi için pek çok yerden izin ve görüş almayı gerektiriyordu. Öte yandan türbenin kubbesi akmaya, duvarları ve ahşap aksamı dökülmeye, sanduka çökmeye başlamıştı. Bereket versin, birkaç ay evvel çevresini demir şebekeyle çevirtmiş, hiç olmazsa akşamcıların şişe tokuşturdukları pis ve izbe bir yer olmaktan çıkarabilmiştik. Müzede aydınlatmanın yapılabilmesi için hem ödeneğe hem de çeşitli kurumların iznine ihtiyaç vardı. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'nin devreye sokulması yolundaki bir girişimin olumlu sonuçlar verebileceği fikri ortaya çıktı. Böylece hem restorasyon çalışmaları daha kolay yapılabilir hem de Büyükşehir Belediyesi işin içine girerse diğer ilgili kurumlarla temasa geçmek gerekmeyebilir. İşin maddi boyutunda da ödenek prosedürüne takılıp kalmaktan variste kalınabilirdi. Her yıl 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin kutlamaları için türbe açılır ve mülki erken tören sonunda Barbaros'un sandukası başında durup ruhuna Fatiha okurlardı. Tören için Taksim'de toplanan idari ve mülki erken önce Taksim anıtına çelenk koyar, ardından da Beşiktaş'a intikal ile müzede toplanılır. Oradan Barbaros anıtının olduğu meydanda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılır, türbe ziyaretiyle tören sona ererdi. Bütün bu işler arasında en çok iş Deniz Müzesi'nde görev yapanlara düşer. Bazen tören konuşması dahil karşılama, uğurlama ve ikram hizmetleri, en önemlisi de türbenin açılması, hazır edilmesi ve türbe ziyaretinin protokolünü uygulamak için ben sorumlu olurdum. Her yıl olduğu gibi hazırlıklarımızı tamamladık ve Taksim'de töreni tamamlayan komutanların müzeye intikalini beklemeye başladık. Taksim'de törenin fotoğraf çekimleriyle görevlendirdiğimiz kişi komutanlardan evvel Beşiktaş'a intikal etmişti. Bana, komutanım törenden sonra 5 dakika kadar sizinle konuşmak istiyorum dedi. Ben herhalde bir işi düştü diye, peki beraber çay içeriz dedim. Az sonra komutanlar ve mülki erkan birer ikişer gelmeye başladılar. Bir de komutandan sonra üst rütbeli tek subay ben olduğum için hepsini karşılıyor, çay ikramı bahanesiyle hepsini bir araya toplamak üzere kamiyeye alınmalarını sağlıyordum. Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral İlhami Erdil'i de herkes gibi gülümseyerek karşıladım. Hiç yüzüme bakmadı ve bana türbeyle ilgili aydınlatma çalışmaları ne aşamada diye sordu. Ben de türbenin iç aydınlatması için mum görüntülü lambaların konulduğunu, dış aydınlatma için kendilerinin emirlerini beklediğimizi söyledim. Bana, tabii sen söylersin, komutanlar olarak bizler yaparız diye iğneli bir cümle söyledi ve geçip gitti. Donup kalmıştım. Ne demek istediğini, konunun ne olduğunu, gelişmelerin neresinde bir aksama bulunduğunu bir türlü çıkartamadım. Neyse tören bitti, herkesi uğurladık. Neden sonra fotoğrafçı arkadaşımla randevumuzu hatırlayıp odama yöneldim. Beni bekliyormuş, heyecanla anlattı. Taksim'de anıta çelenk koyarken, Kuzey Deniz Saha Komutanı ile belediye başkanı ayaküstü konuşurlarken, konu Preveze ve Barbaros olduğu için söz dönmüş dolaşmış türbeye gelmiş. Aralarında aşağı yukarı şu meade cümleler sarf edilmiş. İlhami Erdil, Sayın Başkan, Barbaros Türbesi ile ilgili bazı aşmazlarımız var. Siz de yardımcı olursanız da türbede bazı restorasyon çalışmaları başlatsak. Elbette Sayın Komutan, belediye olarak biz ne gerekiyorsa yapalım. Barbaros gibi bir Türk büyüğü her türlü yardımı hak eder. Türbenin bize ait olan kısmının çalışmalarını tamamlıyoruz. Ama bazı konularda türbenin bakım tutumu size ait. Çevre düzenlemesi, aydınlatması, park donanımı vesaire yapılmasında yarar var. Ekiplerinizden yararlanmak isteriz. Türbenin aydınlatması konusundaki bir teklifi biz de incelemiş ve konuyu olumlu bakmıştık. Belki sizin projeyle bizimkini örtüştürebiliriz. Siz nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Bizde araştırmacı bir binbaşı var. Barbaros'un vasiyetini bulup getirdi. Orada türbenin aydınlatılmasına dair de bir cümle var. Biz içeriden aydınlatmasını zaten yaptık. Dış aydınlatma için ilgili kurumlarda vasiyette olarak geçirmiş. Eski yazı değil mi bu? Evet, bizim arşiv müdürü bir binbaşımız var. İskender Pala adında eski yazı. Ha, İskender'den bahsediyorsunuz. Bu bizim İskender Sürdan İlhami Erdil Paşa birkaç dakika düşünmüş ve Tayyip Bey hissettirmeden kurmay başkanına dönüp şu talimat vermiş. Nereden onların İskender'i olduğu derhal araştırılsın. Fotoğrafçı arkadaşımın söylediğine göre bu talimatı verirken suratındaki hiddet bir boğayı bile zehirleyip yere yıkacak cinstenmiş. İlhami Paşa'nın törenden evvelki tavrının ve iğneli cümlesinin nedenini artık anlamıştım. Tabii hayra yormadım. Yaklaşmakta olan yaklaşmış, olacak olan olmaya durmuş, adeta süreç başlamıştı. Sonraki günlerde yavaş yavaş işlerden ve müşterek çalışmalardan dışlandığımı hissettim. Üst kademeden kimse bana ne bir emir veriyor ne bir iş istiyordu. Rutin çalışmalarımı bile arayıp soran olmamaya başlamıştı. Kaptanı Derya Türbeleri ve Mezarları kitabının son çalışmalarını gördüm. Niyetim yıl sonunda baskıya göndermekti. 27 Eylül'de Tayyip Bey ile İlhami Paşa arasında geçen konuşma her şeyi değiştirmeye yetmiş gibiydi. Herkesin diken üstünde olduğu, duyarlılıkların had safhalara vardığı bir dönem idi. İlhami Erdil'in atılmam için ne gerekiyorsa yapılması talimatını Ekim'in başlarına verdiğini düşünüyorum. Kuvvet komutanına da o sıralarda arz etmiş olmalı. Güven Erkaya'nın beni ihraç edip etmeme konusunda kararı kolay verdiğini sanmıyorum. Çünkü deniz kuvvetlerinde o dönemde benim niteliklerime sahip bir tek subay daha yoktu ve yaptığım çalışmalar kuvvetin prestijini artırıyor, hazırladığım kitaplar üst düzey protokollerde deniz kuvvetlerinin hediyesi olarak sunuluyordu. Böyle bir kaynağın kurutulmasını isteyecek bir kuvvet komutanı ancak ben tepe tepe kullandım, benden sonra tufan fikriyle hareket edebilirdi ki tanıdığım Güven Erkaya böyle birine benzemiyordu. Meğer bir kere daha yanılacakmışım. 15. ayrımın sonu sayfa 194.